Ayrım 13, sayfa 200. Bohemi Kuzeydoğu Bucağı'nın bu kısa tarihinde karşılıksız aşk ya da evliliklerinde çıkan anlaşmazlıklardan dolayı 6 kadın, tilki, kirpi, gelincik, yılan, porsuk ve yarasa perisine dönüşmüştür. Her biri gizemli bir hayat sürmüş ve diğerlerinden korkuyla karışık bir saygı görmüşlerdir. Şimdi de bizim evimizde bir kuş perisi baş göstermişti. Annemin yüreğine karanlık bir dehşetle yapışkan bir tiksinti çöreklendi. Ama ağzını açıp çıtını bile çıkarmadı. Çünkü aile tarihimizden alınmış kanlı dersler vardı. Onlarca yıl önce bir eşek tüccarı olan Yuan Yinbiao'nun genç karısı Fang Yinzi mezarlıkta başka bir gençle sevişirken yakalanmış. Yuan ailesindekiler bu genç adamı döverek öldürmüşler. Fang Yinzi'nin de vücudunda dövülmedik yer bırakmamışlar. Utanç ve öfke içindeki kadın da arsenik içmiş. Sonrasında biri onu arsenik içtiğini fark edip kadını kusturmak için ağzından içeri insan dışkısı boşaltmış. Kendine gelen Fang Yinzi, ruhunun bir tilki perisi tarafından ele geçirildiğini söyleyip kendi için bir sunak yapılmasını istemiş. Yuan ailesi bu isteğini reddetmiş. O günden sonra Yuan ailesinin yakacak odunları sürekli ateş almaya başlamış. Ailenin kapkacağı durduk yere kendi kendine kırılmaya başlamış. Ailenin yaşlı dedesi içki sürahisini açınca içinden kertenkele çıkmış. Ailenin yaşlı ninesi hapşırınca kadının burun deliklerinden kendi iki dişi çıkıvermiş. Bir gün Çin mantısı pişirdiklerinde içinden ölü kurbağalar çıkmış. Pes eden aile sonunda tilkinin ruhuna bir sunak yapmış. Fang Yinzi içinde sessiz bir meditasyon odası yapmışlar. Bizim kuş perisinin meditasyon odası doğu kanadındaki oda oldu. Annem 4. ve 5. ablalarımı yanına katıp odada Sha Yueleng'den kalan ne varsa hepsini dışarı attı. Duvarlardaki örümcek ağlarını ve tavandaki tozları sildiler. Pencerelere yeni kağıt kaplamalar taktılar. Kuzeydeki duvara tütsü yakmak için bir raf yapıp Shanganlü'nün geçen sene Guanyin için yakmış olduğu 3 tane sandal ağacı tütsüsünü yaktılar. Kişilerin önüne bir adet kuş perisi resmi asmaları gerekiyordu. Ama içlerinden kimse kuş perisinin neye benzediğini bilmiyordu. Annem de 3. ablamın fikrini almaya gitti. Annem 3. ablamın önünde diz çöküp saygılı bir ifadeyle ölümsüz peri tütsülerin önüne koymak için bir tasviri nereden alabiliriz diye sordu. 3. ablam gözleri kapalı, yanakları pembeleşmiş bir şekilde sanki çok güzel bir bahar rüyası görüyormuşçasına oturuyordu. Onu kızdırmamak için annem daha dindar ve daha saygılı bir tavırla tekrar sordu. 3. ablam ağzını açıp uzun uzun esnedi. Gözleri hala kapalıydı. Kuşla insan arası öter gibi ve anlaşılması çok güç bir sesle "Yarın bir tane olacak." dedi. Ertesi sabah şahin burunlu, kartal gözlü bir dilenci geldi. Adamın sol elinde köpek dövmek için yapılmış, içi boş, bambu bir sopa vardı. Sağ elinde ise iki kenarında birer kırık olan seramik bir kase vardı. Tüm vücudu baştan aşağı sanki az önce yerde yuvarlanmış gibi toz toprak içindeydi. Ya da sanki çok uzun süredir yürüyordu da o yüzden kirlenmişti. Kulaklarının içi bile toz toprakla kaplıydı. Hiçbir şey söylemeden doğruca evin salonuna giriverdi. Üzerinde sanki kendi evine giriyormuş gibi bir rahatlık, bir geliş güzellik vardı. Sobanın üzerinde duran tencereden bir kepçe sebze çorbası alıp gürültüyle içti. Çorbasını bitirince sobanın yanına oturdu. Hala konuşmuyordu. Bıçak ucu gibi keskin gözlerle annenin yüzünü adeta sıyırdı. Annem epey korkmuş ve heyecanlanmıştı. Ama gayet sakin bir tavır takınarak, "Sevgili misafirimiz, fakirhanemizde size sunacak bir şeyimiz yok. Eğer alınmazsanız buyurun bunu yiyin," dedi. Annem ona bir demet yabani sebze uzattı. Adam sebzeleri almadı. Çatlamış kanlı dudaklarını yalayarak, "Sizin damat size iki şey bırakmamı istedi," dedi. Fakat bize vermek için herhangi bir yerinden bir şey çıkarmadı. Adamın delik deşik olmuş ince kıyafetine ve deliklerin altından görünen kaba, kirli ve sanki gümüşsü balık pullarıyla kaplıymış gibi duran derisine baktık. Bize getirdiğini söylediği şeyleri neresinde sakladığını gerçekten bilemedik. Anne, "Hangi damatmış bu?" diye merakla sordu. Şahin burunlu kartal gözlü adam, "Hangi damadınız olduğunu ben de bilmiyorum. Onun sadece dilsiz olduğunu biliyorum. Yazı yazabiliyor ve harika bir kılıç ustası. Benim hayatımı kurtardı, ben de onun hayatını kurtardım. Kimsenin kimseye bir borcu yok. Bu yüzden 2 dakika öncesine kadar tereddüt içindeydim. Bu iki değerli hazineyi size vereyim mi yoksa vermeyeyim mi kararsız kaldım. Eğer az önce çorbanızdan bir kepçe alırken evin hanımı bana kaba ya da küstahça bir şeyler söyleseydi bu iki değerli hazineyi kendi zimmetime geçirirdim." Ama evin hanımı bana kaba ya da küstah şeyler söylemedi. Üstüne bir de bana bir demet yabani sebze teklif etti. Bu yüzden bu iki hazineyi size veriyorum dedi. Konuşması bitince ayağa kalktı. Kırık kasesini ocağın üstüne koyarken bu çok değerli bir seramiktir. Tek boynuzlu at ve zümrütü anka kadar nadir bulunur. Belki de dünyadaki tek parça budur. Sizin o dilsiz damat bunun değerini bilemedi. Tek bildiği şey bunu yaptığı yağmalarda bir ganimet olarak ele geçirdiği ve size vermek istediği. Belki de çok büyük olduğu için size vermek istemiştir. Bir de bu var deyip elindeki bambu sopayı yere vurdu. Sopanın içinden tok bir ses çıktı. Bıçağınız var mı diye sordu. Annem ona bir satır uzattı. Satırı alıp bambunun iki tarafındaki neredeyse görülemeyecek kadar ince olan ipleri kesmeye başladı. Bambu iki parçaya ayrılınca içinden üzerinde resim olan bir rulo düştü yere. Adam ruloyu açınca bir küf ve çürük kokusu aldık. O sarı renkli ipek rulonun ortasında büyük bir kuşun resmi vardı. Hayrete düştük. Resimdeki kuş, üçüncü ablamın sırtlayarak eve getirdiği o leziz büyük kuşun tıpatıp aynısıydı. Resimdeki kuş dimdik duruyordu, başı yukarıdaydı. Felsiz koca gözlerini dikmiş küçümseyerek bize bakıyordu. Şahin burunlu kartal gözlü adam bu resim ve resimdeki kuş hakkında bize hiçbir açıklama yapmadı. Resmi tekrar rulo yapıp kasenin üzerine bıraktı. Ardına bile bakmadan salondan çıktı gitti. Artık serbest kalmış olan o uzun ince elleri iki yanında gevşekçe salınarak adamın sert ve koca adımlarına eşlik etti güneşin altında. Annem bir çam ağacı gibi doğruldu. Bense ağacın gövdesinde gereksiz ve yararsız bir dal gibi duruyordum. Beş ablam beyaz söğüt ağaçlarını andırıyordu. Simaların küçük oğlan küçük bir meşe fidanına benziyordu. Bu arada o gizemli seramik kase ve kuş resminin önünde karman çorman bir koru gibi öylece dikiliyordu. Eğer Kang'ın üstünde duran ablam alaycı bir kahkaha koyuvermeseydi belki de gerçekten ağaca dönüşecektik. Üçüncü ablamın kehaneti gerçekleşmişti. Kuş resmini alıp büyük bir saygıyla meditasyon odasına girdik. Resmi tütsülerin önüne astık. Eğer bu ağzı kırık seramik kase bu kadar şanlı bir tarihe sahipse onu hangi ölümlü kullanabilirdi ki? İyi bir talihle kendini kutsanmış hisseden annem kaseyi tütsülerin olduğu rafa kaldırıp içine kuş perisinin içmesi için temiz su doldurdu. Ailemizden bir kuş perisinin çıktığı haberi bir yandan bir yangın gibi hızla Gavemi Kuzeydoğu bucağı ve daha uzak bölgelere yayılıverdi. Deva arayanlar ve fal baktırmak isteyenler kapımızda uzun kuyruklar oluşturdu ama kuş perisi günde sadece 10 kişiyi kabul ediyordu. Kendisi meditasyon odasında duruyor, deva ve talih arayanlara ise pencerenin önünde diz çöktürüyordu. Onun o kuş ve insan sesi arasındaki cıvıltısı pencerenin özel olarak açılmış küçük deliğinden dışarı yayılıyordu. İşte o ses soru soranlara labirentten çıkış yönünü tayin ediyor, şifa arayanlara da reçeteler yazıyordu. Üçüncü ablamın yani kuş perisinin yazdığı reçeteler çok garipti ve fitne fesat doluydu. İşte midesi arayan birine yazdığı reçete şöyle: 7 tane arı, 2 top bok böceği dışkısı, 28 gram şeftali yaprağı, yarım kilo yumurta kabuğu, hepsini toz haline getirip sıcak suyla birlikte iç. Başında tavşan derisinden bir şapka olan, gözünden rahatsız birine de şöyle bir reçete yazdı: 7 çekirge, 1 çift cırcır böceği, 5 peygamber devesi ve 4 solucanı ezip macun kıvamına getirdikten sonra avuç içlerini sür. Gözünden rahatsız olan adam pencerenin deliğinden süzülen reçeteyi aldı. Şöyle bir baktı, yüzünde saygısız bir ifade oluştu adamın. Gerçekten de kuş perisiymiş. Yazdığı reçetenin tamamı kuş yemi diye mırıldandığını duyduk. Adam söylene söylene gitti. Bizler de üçüncü ablam adına utanç duyduk. Çekirge ve cırcır böceği, bunlar hep kuş yemi. Nasıl tedavi eder bir insanın gözlerini? İşte kafam böyle karışmışken gözünden rahatsız olan adamın koşarak geri geldiğini gördük. Adam sanki uçuyordu. Pencerenin önünde diz çöktü. Başını durmadan yere vurarak secde etmeye başladı. Bir yandan da yüce peri bağışla beni, yüce peri bağışla beni diye sayıklıyordu. Adam af diledikçe odanın içinde üçüncü ablamın alaycı kahkahaları yükseldi. Daha sonra adamın hikayesini duyacaktık. Geveze adam tam kapıdan çıktıktan sonra gökte beliren bir şahin pike yapıp adamın kafasına bir pençe savurduğu gibi şapkasını alıp gitmiş. Bir de kötü niyetli olduğu her halinden belli olan bir adam vardı. İdrar yolu iltihabından müzdaripmiş gibi kıvranarak pencerenin önünde diz çöktü. Kuş perisi pencereden derdin nedir diye sordu. Adam işerken soğuk bir acı duyuyorum dedi. Birden odanın içine sessizlik hakim oldu. Kuş perisi sanki çok utanmış da tahtından feragat etmişti. İşte öyle bir sessizlik oldu. Bayağılığı ve cüretkarlığı göğü kaplayacak kadar büyük olan adam gözünü penceredeki deliğe koyup içeriye bakmaya yeltendi. ama daha deliğe yaklaşır yaklaşmaz bir dizi çığlık atıverdi. Kocaman bir akrep pencereden adamın boynuna düşüp onu sokuverdi. Adamın boynu anında şişiverdi. Yüzü de boynu gibi şişti. Yüzü öyle şişti ki iki yarağa dönüşen gözleriyle bir semenderi andırıyordu. Kuş perisi mistik güçlerini kullanarak kötü adamları karnamanca cezalandırdı. Böylece hem iyi insanların alkış ve tezahüratlarına nail oluyor hem de şanının giderek uzaklara yayılmasını sağlıyordu. İlerleyen günlerde şifa arayan ve fal baktıran insanların kuyruğu uzaktan gelen insanların şiveleriyle doldu taştı. Annem bazılarına nereden geldiklerini sorduğunda kiminin Doğu Deniz'den, kiminin de Kuzey Deniz'inden geldiğini öğrendik. Annem bu insanlara kuş perisinin varlığından nasıl haberdar olduklarını sorduğunda insanlar gözlerini koca koca açıp ne diyeceklerini bilemez bir halde dikiliyorlardı. İnsanların üzerlerinde tuzlu bir koku vardı. Annem bize bunun deniz kokusu olduğunu söyledi. Dışarıdan gelen yabancılar bizim avluya yatıp kalkıyordu. Sabırla beklediler. Kuş perisi kendi programını uygulamaya devam etti. Günde sadece 10 kişiyle görüşüyordu. 10 kişi biter bitmez tahtından çekiliyordu. O çekilir çekilmez doğu kanadındaki odaya bir ölüm sessizliği hakim oluyordu. Annem 4. ablamı içeri su götürmeye yolluyor. O içeri girince 3. ablam dışarı çıkıyor. Sonra annem 5. ablamla yiyecek yolluyor. O içeri girince 4. ablam dışarı çıkıyordu. Bu akış böyle sürdü gitti. Hacıların bu karışıklıktan gözleri kamaştı. Kızlardan hangisinin gerçek kuş perisi olduğunu bir türlü bilemediler. 3. ablam arada kuş perisi halinden sıyrılınca sıradan bir insana dönüşüyordu. Ama garip bir ruh halinde oluyor ve çok az hareket ediyordu. Çok az konuşuyordu, gözlerini kısıp duruyordu. Ayakta durmak yerine çömelmeyi tercih ediyordu. Soğuk su içiyor. Dipnot, Çinliler sıcak su içer. Su içerken boynunu her yudumda kuş gibi yukarı kaldırıyordu. Tahıl yemezdi, biz de yemezdik. Çünkü evde hiç tahılımız kalmamıştı. Hacılar bizim ve kuşların yeme alışkanlığına uygun olarak çekirge, ipek böceği kozası, yaprak biti, bok böceği ve ateş böceği gibi vejetaryen olmayan yiyeceklerle, bazıları da susam, çam fıstığı ve ayçiçeği çekirdeği gibi vejetaryen yiyecekleri getiriyordu. Bu yiyeceklerin hepsini tabii ki 3. ablama veriyorduk. Ondan geriye kalanlarsa annem, ablalarım ve simaların küçüklük arasında paylaştırılıyordu. Ablalarım anneme karşı büyük bir saygı besliyorlardı. Her biri harika kızlardı. Kendilerine uzatılan her bir ipek böceği kozası ya da başka bir yiyecek için kulaklarına kadar kızarıp diğerlerine sunuyorlardı. Annemin süt üretimi çok düşük seviyelere gelmişti ama sütün tadı ve kalitesi muazzamdı. Bu kuş perisi günleri boyunca annem beni sütten kesmek için çok uğraştı. Ama benim kendimi öldüresiye ağlamalarıma dayanamayıp sonunda pes etti. Bizim ailenin kendilerine sağladığı sıcak su ve diğer kolaylıklara teşekkür etmek için ve daha da önemlisi kuş perisinde kendi sıkıntılarını ve hastalıklarını geçirdiği için minnetlerini sunmak isteyen deniz kenarından gelen yabancılar ayrılırken bize bir çuval dolusu kurutulmuş balık hediye ettiler. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar çok etkilenmiştik. Bu hediyeden. Hacıları setin oraya kadar uğurladık. İşte o sırada taşkın ejderha nehrinin usulca akan sularına demirlemiş kalın direkleri olan onlarca balıkçı teknesi gördük. Taşkın ejderha nehrinin uzun tarihi boyunca nehrin üzerinde şimdiye kadar sadece birkaç tane ahşap sağ görülmüştür. Onlar da nehir taştığı zaman karşıya geçmek için kullanılırdı. Bu perisi sayesinde taşkın ejderha nehri engin okyanuslarla doğrudan bir bağlantı kurup onların bir kolu olmuştu artık. 10. ayın ilk günlerinde nehrin üzerinde sert karayeller esiyordu. Deniz insanları teknelerine bindiler. Yamalı, gri yelkenlerini gürültüyle açıp nehrin ortasına doğru demir attılar. Teknelerin kıçındaki dümenleri çevirmeleriyle kabaran çamur tabakası nehri kapladı. Balıkçı teknelerine buraya gelirken eşlik etmiş olan bir grup gümüş grisi martı, şimdi de onlara dönüş yolunda eşlik ediyordu. Martılar keskin çığlıklar atarak kah alçaktan kah yüksekten uçuyordu. Birkaç tanesi havada ters taklalar atarak çeşitli akrobatik hareketler yaptı. Köyden gelen birçok insan nehrin kenarına dikilmiş bu curcunayı izliyordu. İstemeden de olsa hacıları uğurlamaya gelen bir kalabalığa dönüştüler. Rüzgar balıkçı teknelerinin yelkenlerini davul gibi dövüyordu. Kürekler çekilmeye başladı, tekneler yavaş yavaş gözden kayboldu. Tekneler büyük kanallara girip oradan da Beyazat Nehri'ne çıktılar. Yolculukları 21 gün sürecekti. Bu coğrafi bilgiyi 18 yıl sonra Koşcan verecekti bize. Uzak diyarlardan hacıların gelip Gavyami Kuzeydoğu Bucağı'nı ziyaret etmesi yüzyıllar önce Zankhebe Yufu'nun yaptığı deniz aşırı yolculuklara benziyordu. ve bu ziyaret Gaomu Kuzeydoğu Bucağı'nın şanlı tarihinin en görkemli sayfalarından biri oldu. Bunu da her şeyden önce Shangguan ailesinin kuş perisine borçluyuz. Bu ihtişam annemin içindeki kasvetli bulutları dağıttı. Annem belki de evden başka bir hayvan perisinin çıkması için umutlanmıştır. Bir balık perisi mesela. Belki de aklından böyle bir şey geçmemiştir bile. Balıkçılar gittikten sonra evimize başka seçkin bir misafir daha geldi. Bu gelen bir kadındı. Amerikan yapımı parlak siyah bir Chevrolet'in içinde oturuyordu. Arabanın iki yanında ellerinde mavzerler olan iri kıyım korumalar vardı. Seçkin misafirimizi köyün kalın bir toz tabakası altındaki toprak yolu karşıladı. İri kıyım korumalar bu toz bulutu içinde toz toprak içinde yuvarlanmış kül rengi iki eşeği andırıyordu. Araba bizim avlu girişinde durdu. Korumalardan biri arabanın arka kapısını açınca önce inciler ve yeşim taşlarıyla süslenmiş bir baş göründü. Ardından bir boyun ve sonra da şişman bir vücut çıktı ortaya. Bu kadın şekil ve ifade anlamında daha yeni yıkanmış, pürüpak anaç bir kızı andırıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse kaz da bir çeşit kuştur. Bu kadının statüsü ne olursa olsun kuş perisini ziyaret etmek demek, mütevazi ve kibar olmak demekti. Kuş perisi ne de olsa her şeyi önceden bilir, duvarların arkasında olanı bile görürdü. Huzuruna çıkılırken iki yüzlülük ve kibre hoşgörü gösterilmezdi. Kadın pencerenin önünde diz çöküp gözlerini kapadı. Alçak sesle dua etmeye başladı. Kadının gül yaprağı pembeliğindeki yüzünden bir hastalık tedavisi için gelmediği belliydi. Tüm vücudu mücevherlerle bezenmişti. Servet sahibi olmak için de gelmiş olamazdı. Böyle bir kadın kuş perisinden ne dileyebilirdi ki? Çok geçmeden penceredeki delikten beyaz bir kağıt süzüldü. Kadın kağıdı açıp okuyunca yüzü bir horoz ibiği gibi kızardı. Yere birkaç gümüş para fırlatıp hızla oradan uzaklaştı. Kuş perisi bu kağıda ne yazmış olabilirdi ki? Bunu sadece kuş perisi ve o kadın biliyordu. Ziyaretçi trafiği göz açıp kapamadan bitti. Bir çuval dolusu kurutulmuş balığımızı da yiyip bitirmiştik. Kışın en soğuk günleri başlamıştı. Annemin sütünün tadı ot ve ağaç kabuğu tadı taşıyordu. 12. ayın 7'sinde ilçenin en büyük Hristiyan topluluğu olan Tanrı Meclisi'nin ayın 8'i sabahı Kuzey Kapısı kaderlerinde çorba dağıtacağını duyduk. Annem bizi de bu toplantıya götürdü. Ellerimize kase ve yemek çubuklarımızı alıp açlıktan kıvranan bir kalabalıkla birlikte bütün gece yürüyüp ilçe merkezine gittik. Evde sadece 3. ablam ve Shangguan Lu kaldı çünkü biri yarı insan, yarı peri olmuştu. Diğeri de yarı insan, yarı hayalete dönüşmüştü. Açlığa bizden daha dayanıklıydılar. Annem evden çıkmadan önce Shangguan Lü'nün önüne biraz kurumuş ot atıp ana öleceksen elini çabuk tut. Ne diye bizimle birlikte acı çekip duruyorsun dedi. Bu bizim ilçe merkezine giden yola ilk çıkışımızdı. Yoldan kastettiğim insan ve hayvan ayak izleriyle oluşmuş gri bir patikaydı işte. O zengin kadının arabası bu yoldan nasıl geçip de bizim eve kadar gelebildi hiç bilmiyorum. Yıldızlı gökyüzünün altında soğuğa göğüs gererek ilerliyorduk. Annem beni sırtına almıştı. Simaların küçük şey 4. ablamın sırtındaydı. 5. ablam 8. ablamı sırtlamıştı. 6 ve 7. ablalarım kendi başlarına yürüyordu. Gece yarısı olunca etrafımızdaki vahşi doğanın içinden gelen aralıklı çocuk ağlamaları duyduk. 7. ablam, 8. ablam ve simaların küçük velet de ağlamaya başladı. Annem onları yüksek sesle uyarsa da kendi de ağlamaya başladı. 4, 5 ve 6. ablalarım da ağladı. Yürürken arada sendeleyip yere düşüyorlardı. Annem birini yerden kaldırsa diğeri düşüyor, diğerini kaldırsa öbürü yere düşüyordu. Sonunda annem de buz gibi toprağın üzerinde oturdu. Birbirimize sokulup birbirimizin vücut ısısıyla ısınmaya çalıştık. Annem beni sırtından indirip kucağına aldı. Buz gibi elini burnumun altına tutup hala nefes alıp almadığımı kontrol etti. Benim açlıktan ya da soğuktan donarak ölmüş olabileceğimi düşünmüş olmalıydı. Zayıf bir solukla onu hala yaşadığımı hissettirdim. Annem ceketinin önündeki perdeyi kaldırıp buz gibi olmuş meme ucunu ağzına sokuverdi. Ağzımda sanki bir buz parçası eriyordu. Dilim donup hissizleşti. Annemin memeleri kurumuştu. İçinde hiçbir şey yoktu. Emmeye devam ettim ama sadece birkaç tane kan boncuğu çıktı. Soğuk ve çok soğuk. Çok soğuktu. Bu soğuk havada aç aç dolanan insanların gözleri önünde çok güzel manzaralar belirdi. Cayır cayır yanan bir soba, içinde tavuk ve ördek pişen, dumanı tüten bir pencere, bir tepsi dolusu etli börek, yeni açmış çiçekler ve yeşillenmiş çayır çimen. Benim gözümün önünde ise içi nefis bir sıvıyla dolu su kabağı büyüklüğünde güvercin gibi kanlı canlı ve bir porselen gibi şık ve parlak bir çift meme vardı. Çok güzel kokuyorlardı, çok güzel görünüyorlardı. Uçlarından hafif mavimsi, bal gibi tatlı bir sıvı kendiliğinden fışkırarak karnımı dolduruyordu. Tüm vücudum baştan aşağı ıslanmaya başlıyordu. Kollarımı memelere dolayıp bu güzel sıvı içinde süzülüyordum. Başımın üzerinde milyonlarca, milyarlarca yıldız dönenip duruyor, dönerlerken iri bir meme şeklini alıyordu. Ak yıldız memesi, büyük ayı memesi, avcı takım yıldızı memesi, Vega memesi, çoban yıldızı memesi, ay tanrıçası, Chang'e'nin memesi, annemin memeleri. Annemin memesini tükürüp etrafa bakındım. Elinde yırtık pırtık bir keçi derisinden yapılmış meşale tutan bir adam tay gibi sekerek bize doğru ilerliyordu. Üçüncü fan amcaydı bu. Belden yukarısı çıplaktı. Üzerinde yanmış keçi derisinin buruk kokusuyla ışıltısını taşıyordu. Boğuk bir sesle. Sevgili köy halkı, kesinlikle yere oturmayın. Sakın yere oturmayın. Yere oturursanız donup kalırsınız. Sevgili köy halkı, ayağa kalkın ne olur. Yürümeye devam edin. Yürüyüşün sonunda hayat var. Oturmanın sonu ölüm diye bağırdı. Üçüncü fan amcanın işten çağrısı ölüme giden o sahte sıcaklığın içindeki pek çok kişiyi kendine getirdi. Hayatta kalmanın tek yolu olan soğuğa adım atmaya başladılar. Annem ayağa kalkıp beni yine sırtına aldı. Simaların o zavallı böceğini de kucağına aldı. Sonra delirmiş bir at gibi dört nala hızla önce 8. ablamın kolundan tuttu. Ardından 4, 5, 6 ve 7. ablamı tekmeleyerek yerden kalkmaya zorladı. Kendi keçi derisi ceketini meşale yapıp yolumuzu aydınlatan 3. fan amcanın peşine düştük. Yola devam etmemizi sağlayan şey ayaklarımız değil, irademiz ve yüreğimizdi. Şehir merkezine, kuzey kapısı katedraline, Tanrı'nın lütfuna, 12. ayın o yulaf lapası çorbasına doğru yola koyulduk. Bu vakur ve trajik yürüyüşte yollara saçılmış onlarca ceset gördük. Kimi cesetlerin gömlek ve ceketleri açılmıştı. Yüzlerinde sanki yanlarından geçen meşalenin sıcaklığında bağırları ısınıyormuş gibi mutlu bir ifade vardı. Üçüncü fan amca günün ilk kırmızı ışıklarıyla ölüverdi. Tanrı'nın lütfu olan 12. ayın yulaf lapası çorbasından içtik. Ben çorbayı yine dolaylı olarak annemin sütü vasıtasıyla içtim. Çorba içerkenki sahneyi hayatım boyunca unutamayacağım. Katedralin tavanı çok yüksekti. Büyük çarmıhın üzerine saksanlar tünemişti. Dışarıdaki rayların üzerinde hırıltıyla bir tren geçti. İçinde dana eti olan domon tüten iki kazan çorba kaynıyordu. Siyah cübbeli bir papaz kazanın yanında dua ediyordu. Papazın arkasında açlıktan kavrulan yüzlerce köylü sıra olmuştu. Tanrı meclisi üyeleri ellerinde kepçelere uzattığımız kasenin ebadı ne olursa olsun kasenizin içine bir kepçe çorba koyuyordu. Hoş kokulu ve tatlı çorba şıpır şıpır içildi. Çorbanın içine kaç tane gözyaşı damladı hiç bilmiyorum. Yüzlerce kırmızı dil kaselerin dibini yalayıp tertemiz etti. Çorbasını bitiren yine kuyruğa giriyordu. Kazanların içine birkaç çuval kırıklı pirinç ve sıcak su boşaltıldı. Yine annemin sütü vasıtasıyla çıkardığım kadarıyla bu merhamet çorbasında kırıklı pirinç, küflenmiş darı ve kepekli buğday vardı. Ayrım sonu sayfa 212.